Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Ankara'dan selamlıyoruz sizleri sevgili dinleyiciler. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınında Özgül Piyade ile Hayata Dair sinyalden de anlayacağınız üzere başladı. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada sevgili Recep Özden var ve tam da karşımda Özgül Hocam var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet değerli hocam, geçen hafta uzun bir program serisine başlayalım dedik, evet. Ve evliliğin ilk, evet, bölümünü tamamladık. Ama tabii konuşulacak başlıklar var, gelişmeler var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Siz geçen haftaya atıf yaparak hani bir öne çıkarmak istediğiniz ya da şuradan başlayalım dediğiniz bir başlık varsa oradan başlayalım.
Aslında bazen tevafuk oluyor herhalde. Bugün de mesela iki tane evlilik konusundan geliyorum. Hı hı. Yani işte bir tanesi bir boşanmayla olmuş, bir de yeni karar veriyor. Şimdi çok ilginç bir şey var. Evlilik kararı vermek için annesiyle gelen bir kızımız işte bir, hı hı, karar verecekler. Onun istişaresini yapıp nasıl yapalım derken orada gördüğüm bütün tehlikeli sonuçları onun arkasından gelen seansta gördüm. Yani kızımıza tehlikeleri gösteriyorum. İşte şunlar dikkat edilmezse şu sonuçlar olur diye. Diğer kızımız geldiğinde, boşanmış olan bir kızımız. O da başlangıcı böyle olduğu için bu sonuç olmuş.
Yani bir manada bir maçın ilk devresini gördünüz. Evet, ikinci devresinde tekrar gördünüz. Gördüm. Yani.
Aslında
skor herhalde çok iyi değil, evet, sizin yüzünüzün ifadesinde.
Evet, evet. Otursak desek ki çağırsam hani, özel bir durum olduğu için özel olmasa desek ki bir gelin bakalım bir araya. Hani sen şöyle bir şey talep ediyorsun. Sende bu sorunun kaynağı neydi? Hani sebep sonuç ilişkisi, niyet davranış net ortada o noktada. O yüzden de aslında evliliklerle ilgili konuda hayatımızda bizi sıkıntıya sokan noktası bu sadece iki kişinin hayatını etkileyen bir durum değil burada.
Tabii,
çok
tabii,
önemli
tabii.
Bir nokta var. Yani toplumsal bir yıkım olan bir nokta. Yani ailelerin sağlıksız olması, işte çocukların kopan ailelerin içinde olması, eşlerin birbirleriyle olan noktadaki diyaloglarının kopması, bunların hepsi hani bir evi bile yıkıp da yeniden yaptığınızda bile birçok size maddi manevi yük getiren bir noktadır. O yüzden de bu psikolojik açıdan baktığınızda farklıdır, duygusal açıdan baktığınızda farklıdır, sosyal açıdan baktığınızda, ahlaki anlamda baktığınızda farklıdır. Onun için de bu evlilik konusunu öyle ben sadece hoşlanıyorum ya da ya bu kız benim hoşuma gitti diye bakıp da ya da yok bunda bir problem olmaz düşüncesiyle karar vermenin nedeni gençlerin olayları çok idrak edememelerinden kaynaklanıyor. Bizler bunları görüyoruz.
Ve ama gördüğümüz... orada Türkçenin bir tabiri var, hani gençler bilebilse yaşlılar yapabilse.
Ama
gençler, evet, bilmiyorlar, diretiyorlar ve çoğu zaman anne babalarının, büyüklerinin öngördüğü sonuçları aradan yıllar geçtiğinde
sonra,
yaşıyorlar.
Evet. Ama işte burada yine ne oluyor? Bunu akıllı insan bir noktada tedbirli hareket eder. Korku ve kaygıyla demiyorum o noktada. Tedbirli hareket etmek nedir? Oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak, bir ölçütle ilgili noktada bir matematik problemi çözdüğünüzde nasıl ki oradaki sayıları, kavramları, konunun özünü bilmeniz gerekiyorsa, onu bilmezseniz bu matematik problemini çözemezsiniz. Siz kendi kafanıza göre ben çarptım ya da topladım oldu olmaz bu konuda.
Tabii.
Bunun nasıl bir tekniği varsa, işte araba kullanmada ehliyeti alıyorsunuz ama arabanın kurallarına uymaz da ya şimdiden bir şey olmaz deyip de hızdan, tabii, tutun da arabayı kullanmadaki oyun haline getirme durumunuz konusunda.
Ya da bir viraja 120 ile girdiğinizde fizik kanunu, tabii, size uygulanmıyor diye bir şey yok.
Şey yok,
sizi
tabii
de alıyor, savuruyor.
Savuruyor.
Yani.
Burada işte akıllı insan olmak dediğimiz olay biraz evlilik duygusal bir hayatla alakalı.
Peki hocam, o zaman şöyle yapalım mı? Birinci seansın detaylarından biraz bize örnek verin. Hani, hı-hı, dediniz ya ilk bugün arka arkaya iki olay, hı-hı, yaşadım. Bir kızımız annesiyle geldi. Nasıl bir diyalog geçti aranızda?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi evleneceği şahsın aile yapısı belki aynı memleketten, aynı kültürden çıkmaları. Kızımız da evlenecek olan, aday olan delikanlı da ikisi de eğitimli, belli seviyede, hı-hı, meslek sahibi olan insanlar. Yani normalde baktığınızda ahlaki değerleri yerinde, mesleki değerleri yerinde, psikolojik sağlıkları yerinde.
Ama yani şöyle, ortak noktalar çok görünüyor.
Çok fazla,
diyorsunuz.
Evet. Birbirine karşı duygusal anlamda da bağları var. Yani bir şey hissediyorlar birbirlerine karşı. Ama aralarında uzun süren bir yaşanmışlık yok. Buradaki konu şöyle bir şey oluyor. İşte farz edin bir delikanlının ailesiyle kızın ailesi tanışmaya geldiğinde delikanlının annesinin kendi değerleri var. Ben işte oğlumu okuttum, emek sahibi ettim. ekonomik anlamda bizim ailemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kişi o. O yüzden ben benim yakınıma oturmasını istiyorum. İşte evlilik sürecini ayarlarken evi ben tutacağım, eşyaları ben alacağım, ben planlayacağım. Ve ben oğlumun evinde bazen gelir 9 ay kalırım, bazen gelir 2 ay kalırım, bazen gelir 3 ay kalırım gibi bir beklenti var annenin yapısında. Şimdi
bu net yani değil net. Mi? Bir çıkarsama öngörü değil yani.
O hayata öyle
bir beyan
bakıyor.
Var yani.
O hayata öyle bakıyor.
Annenin öyle bir beyanı var.
Tabii tabii. Anne diyor ki ben hayata böyle bakıyorum diyor. Şimdi bunu da kızımız belki yeni duyuyor. Çünkü anne babaya göre karar verilmediği farz edeyim ki ben sizin kızınızı istemeye gelsem ya da siz benim kızımı istemeye gelseniz. Aile yapımızı bildiğimiz için birbirimizin aile değerlerine göre ya bunun kızı istenir ya da bunun kızı istenmez tabii, deriz.
O filtreden evet, geçiririz.
Geçer. Ama burada aileler birbirlerine belki aynı yörenin insan olsalar bile çocuklar aile dışında tanıştıkları için kendilerine göre ortak noktaları buluyorlar ama aile devreye girince sorunların kaynağı aile gibi gözüküyor ama aslında sorun kaynağı aile değil burada. Gençlerin verdikleri kararın temelinde ailenin yansımaları var. Mesela şöyle kızın ailesi diyor ki benim kızım çok fazla uzun misafir etmeyi sevmez diyor. Ama farz edin ki delikanlı annesiyle beraber oturabilecek. Oturmasa bile annesinin orada 9 ay 10 ay kalmasına problem etmeyecek, sorun ses çıkartmayacak. Bir kızla evlenebilir yani orada bir problem yok. Delikanlı bu kızı tercih etmesine rağmen annesinin tercihini doğru görüp kızı bu kavramın içine sokmaya çalışıyor.
Yanlış olan bu diyorsunuz.
Tabii. Şimdi kızımızın da beklentisini ben böyle bir şeyi istemiyorum yani ben hani evlilikte evime misafir olarak gelsin ama süresiz kalmayı ben onaylamıyorum
yani
diyor.
Daimi bir fert olarak olmasın.
Evet,
bir
bu
sağlık
da kızımızı
problemi
söyledi.
Şu bu yok ise tabii,
tabii
değil mi?
Ama bunu da kızımız talep ediyor. Şimdi delikanlının kızı kaybetmemek için ya benim annem o kadar çok sık gelmez diye bir fikri var. Anne de beyan etmiş fikrini. Delikanlı yok çok sık gelmez dedi. Şimdi bir delikanlı için annenin sık gelip gelmemesi belli de onun annesi yani aynı evde yaşayacak belki de bir nokta yok. Bu sefer ne oluyor? Kızımız bu sık gelmeyi ne olarak? Bunun bir ölçütü yok ki. Tabii. Yani siz anneye randevulu saat verip 3 gün gel sonra git diyemezsiniz ki. Şimdi burada ne var? Bu mantık sorunu gösteriyor zaten. Şimdi evdesiniz. Anne dedi ki ben kalacağım dedi. Kızımız da eşiyle içeride kavga ediyor farz edeyim. Ne zaman gidecek? Şimdi anneyi gönderdiğinizde delikanlı annesi gittiği için
burulacak.
Burulacak. Bunu ne yapacak eşine karşı?
Rövanşını alacak.
Alacak. Yüzü, yüzü asılacak filan. Kızımız da bu noktada kendini mutsuz hissedecek. Bu sefer ne olacak? Evlilik belki sizin mesleki, ahlaki, ekonomik noktada birçok konuda yeterli olmasına rağmen sıkıntı çıkacak. Şimdi kızımın söylediği nokta şu. Tabii ki ailesine baksın. Ben ona bir şey demiyorum. Tamam. 5 sen getirdin, 3 o getirdi. Birleştirdiniz bir şey alacaksınız. Ne kadarını verecek aileye? Şimdi kızımızın kafasında ben 1 lira verirsin istiyorum diyor farz edelim. Tamam da ihtiyaç karşılamazsa 1 lirayı ne yapacağız? O zaman sizin evinizin ihtiyacına göre mi karşıyı planlayacağız? Yoksa o delikanlının ailesinin ihtiyaçlarına göre mi siz hayatınızı planlayacaksınız? Şimdi bütün bunların hepsi problem. Ama kızımızın söylediği şu, ben bundan vazgeçersem psikolojik anlamda hastalanıyorum, kusuyorum, üzülüyorum, o başkasıyla evlenecek diye panik oluyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra aynı konuma geleceksin.
Yani bu Türkçedeki sefer, bir tabirle ne yardan ne serden mi oluyor?
Evet.
Bir dilemma ya da bir ikilem değil mi? Bir
burada neyi gösteriyor? Bu da bununla bize neyi gösteriyor? Kızımızın hayata duygularıyla baktığını, zaten evliliği bu delikanlıyla değil başka biriyle de yürütemeyeceğini. O kadar büyük tehlike var ki. Ve anneye sorduğumda anne şöyle bir şey söylüyor. Hocam hani ben burada söylüyorum ama benim kızım öfkelenir ve öfkelendiği zaman her şekilde hakaret edebilir. Ama kızımız diyor ki ben sonra pişman oluyorum yani. Şimdi ne var burada? Normalde farz edeyim ki 20 küsur yaşında bir kızımız eğitimli, fiziksel yaşı öyle, zihinsel anlamda belli yerlerden geçmiş ama duygu olarak 8 yaşındaki çocuk gibi yani bunu elini vurunca kırılmış mı onun farkında olmayan bir nokta. Yani işte buradaki problem atılan her adımın, verilen her kararın sonrasında ne olur? Bu yapı bize ne getirir? Anne diyor ki biz böyle bir aile görmedik. Görmeyebilirsin illa. Ama kızın bu aileyi istiyor. Oğlanın ailesi diyor ki biz de böyle bir aile görmedik. Şimdi aileler...
Siz iki aileyle de farklı zamanlarda
yok, görüştünüz. Yok görüşmedim. Anlatılan nokta ama çok resim veriyor zaten orada.
Tamam okuyabiliyorsunuz
tabii
yani.
Tabii
de yılların tecrübesiyle
o resim veriyor zaten evet. O noktada. Şimdi buradaki işte oradaki durum ne olması lazım burada? Çok basit bir ölçüt var. Delikanlının yaşadığı memleket doğuda bir yer ama İstanbul gibi bir yerde kendi kurumun işini açmış orada. Evet. Ama aile istediği için tekrar memleketine dönecek. Tek nokta var. Delikanlı eğer burada kalma şartıyla ben bu evliliği kabul ediyorum derse, delikanlı orada ilk defa kendi hayatıyla ilgili kendi kararını vermeyi sağlamış olacak orada. Hı hı. Bu kararı verirse bu evliliğe biz yine bizde %40-%50 şans tanıyabiliyoruz o konuda. Hı. En azından aileden uzak olması, o birbirlerini tanıma sürecindeki ailelerin müdahaleleri daha az olduğu için, sorunların kaynağını aileden çıkabilecek sorunlar sıfırlandığı için, o en azından birbirine karşı güvenleri, birbirlerini tanımalı, beraber yaşamayı, diğer bazı problemleri beraber aşmayı, ortak kararlar almayı, bunları başardıkları zaman aile dahil olduğunda da sorunlar bu kadar yıkıcı olmayabilir. Ama burada delikanlı da şart koşmuş. Benim eğer iş yerimi memleketime taşımama konusunda itiraz edersen ben bu evlilikte zaten vazgeçiyorum. Şimdi öyle bir konu var ki baştan teslim et. Kızımızın söylediği şu: belki vazgeçer, belki döner. Ben yine evet kararı veririm. Yani kızımız tehlikeyi görmüyor. Delikanlı da tehlikeyi görmeyen kızın gerçek konuşmayan yönünü, hani kızımız onu kaybetmemek için okey diyor ya o noktaları. Sonra içinden canavar çıkan bir kız olacak. Delikanlı bu canavarı görünce diyecek ki ben böyle biriyle evlenmedim. Şimdi biz o canavarı görüyoruz.
Yani gönülsüz yapılan aş ya karın ağrıtır ya baş gibi bir durum, değil mi? Yine Türkçemizdeki bir tabirle.
Evet. Gönülsüz. Ama biz onu şey görüyoruz yani, o şeyi. İkinci bir maskeyle konuşuyor çocuklar, gençler. Niye? Sevgi var işte, kaybetmek istemiyoruz. İnsan sevdiği
birinden... Ama bu da çok insan değil mi hocam, kaybetmek istememek? Şimdi, hani ben dinleyicilerin adına da böyle sorular
tabii
sorayım
ki. Çok doğru söylüyorsunuz. Kaybetmek istememek çok doğru bir nokta ama sonunda daha büyük travmayla çok büyük kayıplar oluyor o noktada. Yani şöyle söylüyorsunuz, siz işte hız yapıyorsunuz farz edelim. Ya 5 saatlik bir yol 2 saatte gidiyorsunuz, hız yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki zaman kaybetmek istemiyorum ama canınızı kaybediyorsunuz ya da birinin canına kastediyorsunuz. Yani burada zaten sizin neyi kaybedip kaybetmeyeceğinize karar vermeniz noktasında böyle doğru ölçer tartarsanız o zaman sorun yok. Şimdi bu ölçme ve tartma anne babalardan çıkıp bizlere geldiği için artık, yani işte siz aile danışma olarak bu işlere bakıyorsunuz, basic olarak bakıyorsunuz ya bunlara. Baktığınız zaman bu konularda gençler sizi dinliyorlar. Orada bir sorun olmuyor o konuda. Ama dinlemediği noktada siz bir yıl sonra... Bir yıl da sürmüyor bazen. 5 ay sonra sizin kapınıza sizin söylediğiniz doğruydu diye geliyor. Bu işe yaramaz ki. Niye?
Badel harabül Basra. Abi, Basra bitti. Yıkıldıktan
daha sonra. Daha sonra hiçbir anlamı yok o konuda. Burada tabii bir de evliliklerle ilgili noktalarda çocuklar da olduğu için... çocukların da orada mahrumiyeti oluyor. Şimdi evlilikle ilgili konuşurken siz de hani çocuğun yetiştiği aile ortamı, bu değerlere sahip bir anne nasıl böyle çocuk yetiştirecek ya da baba nasıl çocuk yetiştirecek? O çocuk ortamda sağlıklı mı yetişecek? O nasıl bir evlilik kuracak?
Sonsuz bir çatışma döngüsünün tabii, içine girecekler. Tabii. Bunları da hep ilerleyen programlarda ayrı başlıklar
halinde konuşalım. O yüzden de evlilikte, onun için evlilikte, evlilik bir alışveriştir. Mantıktır evlilik. Yani meslek seçiminde der ki ben şeyi çok seviyorum işte. Anaokul öğretmeni olmayı çok seviyorum. Şimdi öğretmenlikte çok sevmenin bir faydası yok ki o noktada. Mesele onun o işi iyi yapabilme yeteneğinin olması. Onun için ben anaokul öğretmeni olacağım. Ya da işte farz edelim diyor ki ben polis olmayı çok seviyorum. Ama siz polis olmayı çok seviyorsun ama işte bir farz edelim ki sağlığın buna müsait mi senin? Bütün tabii, fiziksel özellikler oldu. Yani anne olacaksın, 2 tane çocuğun olacak, işte kadınsın. Yani bunları bir düşün bakalım o konuda. Yani polis olmasın demiyorum. Tabii. Ama farz edelim ki
yani bunu her mesleğe teşmil edebiliriz, yayabiliriz.
Yani biz hani mesleklerin şekil olarak
tabii,
konuşuyoruz.
Yani bir örnek orada olsun, faraza tabii, diye konuşuyoruz. Tabii. Tabii.
Şimdi burada o yapı olarak, erkek olarak da düşünün. Yani siz çok öfkeli birisiniz. İşte bir güvenlik görevli olsa olacaksınız.
Cebinizde bir silah, elinizde
tabii
bir silah.
Tabii nerede sabır taşıyor bilmiyorsunuz ki. Evet. Şimdi insan olarak öyle hepimiz yumuşak halim senin böyle eyvallah diyecek bir konumda değiliz. Yani her şey sizi taşırabiliyor. Traftaki bir durum, bir bakıyorsunuz tabii, bir canavar çıkıyor.
Tabii, tabii.
Kişiler pişman olduktan sonra da ya bu benim işimden nasıl çıktı diye düşünüyor.
Ama o geri dönülmez noktalara da gelebiliyor.
O yüzden de buradaki kişiyi çok iyi tanımak, ailelerin çok iyi meslek seçiminde bile mantıkla seçmek, yeterliliğin olması, Sizin o konudaki öğrenmeniz, birikiminiz, hepsi bunlar çok önemli. Evlilik de böyle bir şey.
Siz demin meslek örnekleri verince hocam, özellikle 90'larda böyle bir furya vardı. Şimdi sanki biraz biraz duruldu gibi. Herkes de yayıncı olmak istiyordu. Speaker gazeteci olmak istiyordu. Gazeteci olmak istiyordu. Hani bir kelimenin telaffuzundan haberi yok. Bir işte mikrofon karşısında iki cümle kurmaktan aciz.
Geçeceğim, bunu okuyacağım.
Şimdi, öyle görülüyor
tabii,
değil mi?
Tabii tabii, bizimle ilgili noktalarda da mesela bir iki kere gelip sizinle konuştuktan sonra
psikolog olurum
tabii, oluyorlar
diyor.
Tabii oluyor, mesleklerini oluyor. Hemen her şeylerini yapıyorlar onlar. Diyorlar ki ben oldum gibi söylüyorlar o noktada. Şimdi ne var burada? Bunu olmanın bir anlamı yok ki o konuda. Yani şeydi mesela, imam oldunuz, camide namaz kıldırıyorsunuz. Arkadaki bütün cemaatin yanlışlarından sorumlusunuz.
Tabii.
Yani vebale bakar mısınız? Ne kadar önemli bir konu bu.
Yani yalnızca orada o cemaatin en önüne geçmeyle iş bitmiyor.
Tabii siz, yani orada size bir statü veriliyor ama bunun
her gün imtihandasınız.
Her konuda yani. Her an. Bir konu ki o konuda. Yani bir otobüste kendiniz araba kullanırken zaten bütün kurallara uymanız gerekiyor ama bir okul servisini taşıyorsanız yani oradaki canlar size ayrı bir emanet.
Çoluk çocuk ayrı değil mi? Tabii.
Manevi yani yüce. Daha hassas olmanız gereken noktalardır. Onun için bizim işte buradaki evlilikteki konu da evlilikte ekonomik
evlenelim geçelim değil yani.
Değil.
Olmazsa boşanırız değil.
Şimdi bir de
değil.
Tabii şundan da şimdi gençler çok korkmaya başladı evlilik dedi. Şimdi kadınların hani bu süresiz nafakaları ya da
geçen
ufacık
hafta
bir
biraz
söz söyledi. Tabii
diyorsun,
şiddet uygulama konusundan filan noktalarda ben mesela birkaç gündür bazı tanıdığım gençlere şey söylüyorum. Aman diyorum otobüste filan hani böyle bir siz bir kadın size bir şey filan söylüyor. Kenara çekilin, sesinizi çıkarmayın yani. Kalkar gider bana şiddet uyguladı der, çıkarırsınız başınızın içine, yakarsınız o noktada. Şimdi burada ne dersek bu bir gerçek. Yani biz bunu yaşayan insanlarız bu noktada.
Geçen hafta da biraz değindik tabii, değil mi? Kadının yüzden, beyanı sorgusuz sualsiz gerçektir.
Şimdi burada biz bir kere şuna karar vermemiz, yani biz insan yetiştirmemiz lazım. Kadın, erkek, çocuk fark etmiyor
tabii.
Yani burada insan ya bir insan sağlığını düşündüğünüz zaman kadının sağlığı geride kalsın, erkeğin ön plana çıksın diyemezsiniz ki.
Tabii.
Evde bir kadın hastaysa zaten problem var demektir o
tabii.
Nokta. Yani farz edin bir kadın hani bebek sahibi olmak istiyor, eğer hamilelik dönemi riskli geçiyorsa zaten evin düzeni bir sürü sıkıntıdır.
Olağanüstü haldir o evde.
Tabii
hayat,
o nokta. Ya da bebek, çocukta bir hastalık varsa gece anne baba kadın evet. Erkek fark etmez ki. O yüzden biz bir kere hani insan nasıl yetiştirilir? İnsanın fıtratına ve ahlaki değerlerine göre nasıl bir yapı olması lazımdır? İnsanın psikolojik yapıları nelerdir bu konuda? Şimdi eşiniz bebek bekliyor. Beyefendi de film izliyorsunuz beraber.
Evet.
Kadın orada ağlamaya başlıyor. Eşine dönüyor ki sen niye ağlamıyorsun? Şimdi adam ne yapsın o noktada? Ya şimdi bir eşitsizlik mi var yani? Hani öyle düşünelim. Ya da beyefendi niye ağlıyorsun diye soramaz. Niye? Kadın duygusaldır. Çocukla ilgili bir manzarada bağlantı kurmuştur. Ağla. Onun karnında bir canlı taşıyor.
Tabii.
Öbürü taşımıyor gibi canlıyı.
Hormonların etkisi var.
Tabii her şey değişiyor. O yüzden de burada bir şey eşitlik kavramından ziyade kişiyi bireysel anlamda insan olarak yetiştirdiğini o kişinin yapısına göre en sağlıklı yapıyı nasıl verebilirsin? Bu mesleki yapı olabilir. Onun ahlaki değerler yapısı olabilir, sosyal yapısı olabilir. O yüzden de burada bizim doğru şeyleri konuşmamız gerekiyor.
Hocam peki bu gözlemlerinizden nasıl bir fotoğraf çıkıyor? Yani biz gerçekten yetişkin insanların olduğu bir toplum muyuz? Yoksa çocuk kalan tarafları ağır basan bir toplum
muyuz? Şimdi keşke çocuk kadar masum düşünebilsek. Mesela çocuklardaki öfkenin kimseye çok zararı yoktur o noktada.
Hı hı.
Ama yetişkinlikteki öfkenin zararı vardır o
tabii.
Noktada.
Çünkü şimdi, kurgulanmıştır.
Tabii çocuklardaki ihtiyaç yoklukları basit konulardır.
Hı hı.
Yetişkinlerdeki ihtiyaç yoklukları başkasının malına karşı da yönelip zarar vermeye yönelir. Yani çocuklardaki zararlar
daha
bizim
bildiğimiz
masumane noktalardır. Biz tabii çocuk ruhlu dediğimiz zaman pozitif anlamda bakacaksak bu noktaya, o belki hani çocuk ruhlu işte çok temiz, saf gibi olabilir.
Ben
ama,
bir eleştirel bakış açısıyla
tabii,
söyledim
tabii,
çocuk ruhlu.
Tabii,
yani
çocuk,
yetişkinliğin hakkını veremeyen.
Oradaki şöyle içimizdeki çocuk sesi dediğimiz konu şu o nokta. Şefkat ve merhamet konusunda ve hoşgörü konusunda biz yaşımıza göre iletişim kurduğumuz herkese karşı konuma ve duruma göre bir şefkat, merhamet ve hoşgörü gösterirsiniz.
Hı hı.
O konuda. Yani bu bir kadınsa ona da hoşgörü, merhameti gösterirsiniz. Bir çocuksa, bir hayvansa da gösterirsiniz.
Hı hı.
O yüzden de benim gördüğüm, en çok insanlarda problem olarak gördüğüm konu, Mesela bencillik 2 yaş çocuğunun özelliğidir. Hı hı. Öfke 6 yaş çocuğunun, hı hı. inatçılık 5 yaş çocuğunun özelliğidir. Şimdi bir adam öfkelendiği zaman 50 yaşında da olsa 6 yaş çocuğu gibi düşünüyor demektir olaylar karşısında. Hı hı. Onun gibi duygu hissediyor demektir. Ne demektir? 6 yaşındaki bir çocuğun tehlikesi şu masanın kenarındaysa 60 yaşında 6 yaş gibi hareket eden öfke konusundaki kişinin zararı daha büyüktür. O yüzden de ve mesuldür yani hayatından hukuki olarak, dini olarak, ahlak olarak mesuldür. Onun için buradaki mesela kıskançlık. 5 yaşındaki çocuk kardeşini kıskanır, gelir annenin kucağına oturur ya da kardeşinin oyuncağını kırar.
Onu sevme, beni sev der, değil mi?
Ama siz eğer 35-40 yaşındaki bir hanımefendi eşini kıskançlık olayından dolayı kalkardı telefonları takip eder, sürekli takip eder, her tarafı yapar, bunu travmaya çevirirse
ya da tersi erkek bunu yaparsa
ya da perdeleri kapatırsa ya da işte şununla görüşmeni istemiyorum derse, bir liste verirse, bu 5 yaşındaki çocuğun kadar masumane bir durum değildir. Hayatı zora sokan bir noktadır. Onun için bizim evliliklerde eş seçiminde kişinin davranışları onun hangi duygularla hayata baktığını gösteriyor. O duyguları bulmamız lazım. Hı hı. O duyguları nasıl biliyoruz? Görüştüğüm örneği paylaşırken dinleyicilerimizle buradaki bu yapıda şunu vurgulamak. Yani kızımız 7 yaş. Ama anne ben istiyorum. İstiyorum ama. Tamam ben de istiyorum. Tamam onun annesi öyle ama olsun. Annesi bana kızmaz. 7 yaş. Yani olabilir hani ben de arkadaşımla gideyim, ben arkadaşımı ayırma ne olur filan gibi bir nokta. Şimdi 7 yaş gibi bakan birine gelin olacak, eş olacak, anne olacak, toplumsal anlamda statüleri olacak, bir aileye dair olacak. Şimdi 7 yaşındaki birinin bir devirdiği şey bir sürü şeyi devirecek o noktada. O yüzden kızımıza işte 27 gibi bakmak ya da 25 gibi bakmak gibi düşünmek lazım. Ne demek bu? Olaylara akılla bakarsanız zaten oradaki doğruyu görürsünüz. Şimdi çocuklarda zihinsel yapı olarak ilkokul 1'e gitti. İlkokul 1'in müfredatı ona uygun. 3'ün aynı çocuğa uygun. Şimdi 1'deki çocukta 3'ü anlayamamasının altına yatan nokta zihinsel bir gerilik değildir. Hı hı. Nedir? Büyüdükçe ona gidecektir o nokta. Duygu öyle değil. Duygu 1'e yetiyorsa 3'e yetmiyorsa
sorun
ileri yaşlarda. O zaman ne oluyor? Sıkıntı çıkmaya başlıyor. O yüzden de biz diyemeyiz ki ya bu çocuğun seviyesi ilkokul 1 seviyesi duygusu olmaz. Niye? Yetişkinlikteki duygularımızın cüce kalması, gelişmemiş olması, duygu kontrolünü başaramamamız, sağlıklı duygularla hayata bakamamamız, iletişimde sağlıklı duyguları kullanamamamız bizim bu travmaları atmamıza neden oluyor. Mesela bir kızımız demişti ki bana boşandığı eşi için, sonra ona hakaret edici ifadeler kullanmış. Neden yaptın bunu diyorum. Hak ediyor dedi. Ama sen bunu söylemeyi kendine yakıştırıyor musun? Yani o hak ettiğini kabul edelim. Yani biri affedersiniz küfür duyacak şekilde size hakaret ediyor. Şimdi onu küfür eden kişiye dönüp baktığınızda o insanı sağlıklı görür müsünüz o noktada? Siz hak edin ya da hak etmeyin. Kişi kendine yakışanı yapması lazım. O da sizin değerleriniz varsa yakışır bu noktada. Değerleriniz varsa o değerlere yakışan biriyle evlenirseniz ancak ortak noktanız olur. Yoksa batıyla doğunun yemekleri ortak değildir ama siz o yemeği sevmezseniz falan ne olacak? Avrupa'dan gelen de kebap diye ölerek yiyor. Bir şey olmaz o noktada yemekle ilgili konuda. 3 kanepe olmaz da 2 kanepe olur. Bunda da sorun yok o noktada. İşte A araba olmaz da B araba olur. Bunda da sorun yok. Ama insani olarak siz öfke kontrolünü bilmiyorsanız, saygı kavramınız yoksa, ağzınızdan çıkan sözü kulağınız duymuyorsa, karşıdaki insana hak olarak kendi kızgınlığınızı boşaltabiliyorsanız, o zaman ne oluyor? Siz kendi sınırlarınızı çizemiyorsunuz.
Peki tabii. Burada hocam taraflara baktığımızda kadın ve erkek olarak hani bir taraf daha fahiş hatalar yapıyor diye bir gözlemeniz var mı? Hani kadınlar ya da erkekler gibi.
Şimdi tabii şöyle bir nokta var. Erkekler kadınların yapılarını algılamadıkları için yani kadınların erkek düz mantık bakar olaylara. Hı hı. Ama yani şimdi farz edelim ki işte futbolu izlediğinizde hatayı orada net buradan izlerken görürsünüz siz o konuda. Ne yapar orada işte oyuncular da hakeme itiraz etmez. Hakeme itiraz eden futbolcu sayısı azdır o noktada. Hı hı. Ama izleyiciler herkes yorum yapar. Biz kadınların yorumlarında da daha abartılı şeyler vardır bu noktalarda. Yani futbol olarak demeyeyim de biz olaylara bize yapılmış bir hareket. Bir değersizlik.
Çok önemli hocam. Burayı bence vurgulayalım. Evet.
Beni
yani
incittin.
Erkekler de bunu idrak etmediler. Evet. Kadınlar da bunu
görmedi. Evet. Beni incittin. Beni kırdın. Bana değer vermedin. Annene daha çok değer verdin. Bana özel günde bir şey almadın. Unuttun beni. Hani ben hep söylediğim şey vardı ya işte. Damat salonu kuaför olmuyor. Gelin kuaför oluyor. İşte gelinlik oluyor. Gelin başı oluyor filan işte. Arabada gelin süsü oluyor. Damat
kınalar,
süsü oluyor. Kadınlara, gelinlere yönelik. Şimdi burada ne demektir? Evlenme öncesinde kadına öyle bir statü veriliyor ki. Yani bir eş olacaksınız, gelin olacaksınız filan. Bunların eskiden aile evden çıkarken anne baba oturup evladına bak yavrum dört tane atanın hakkı birdir. Saygı kavramı senin oradaki örneğin bizim ailemizin örneğidir. Eğer sen orada yanlış bir şey yaparsan buradaki aileyi zedelemiş olursun. Misafirperverlik bu evde öğrendiğin gibi orada da misafir etmen gerekir. Ben gelmesem sorun olmaz ama eşinin ailesi gelmelidir gibi kadın ve erkek olarak düşünelim bu noktada. Ben zaten senin annen babanım ama karşıdaki daha da önemlidir gibi bazı konuşmaları yaptığında kişi gideceği zaman sınırlarını neye göre çizeceğini biliyor. Şimdi şöyle bir ifade var. Ayaklarının üzerinde duruyorsun. Ekonomik anlamda güçlüsün. Hiç kimseye eyvallah yok. Odan hazır burada. İş yerinde çalışırken diyor musunuz? TRT spikeri olarak gidiyor. Kızım eğer orada bir sorun yaşarsan
gel burada odada spikerlik yap diye değil mi?
Niye yetersiz yapıyorsun çocuğunu? Niye çocuğunun sırtına güven olarak dayadığın şeyi, çocuğun aklını kullanmayı, duygularını kontrol etmeyi öğretmiyorsun da desteğini yanlış yerde veriyorsun?
Çok önemli. Çok önemli bir şey söylüyorsun.
Şimdi burada ne vardır? Hani bizde bir şey vardır ya gelinine gider kefenine çıkarsın falan. Bu ne demektir orada? Yani o evde her türlü şart var.
Bu da
vardır.
Tabii ki belki çok abartılı şimdi bir yaklaşım Murat ama Bey, öbürü de çok abartılı.
Şimdi yok Murat Bey buradaki nokta şu. Şimdi çocuklarımız var bizim evlatlarımız var. Evet. Evlatlarımızda bir sürü problem görüyoruz. Al kapıya attım. Benim oğlumu size verdim. Murat Bey sizin oğlunuzu ben alayım der miyim? Evlat yani her şartla kabul ediyorsun.
Tabii.
Yani bütün maddi manevi ömrünü götürüyor senin.
Tabii. Ömrünü götürüyor hakikaten tabii götürüyor.
Tabii götürmez mi? Bir tane dönüşü yok.
Evet.
Öyle düşünün. Yine bütün gayretin evladın mutlu olsun diye. Onun için yapıyorsun.
Hocam burada bir virgül koyalım. Nurettin ekranı sürekli sallıyor. Müzik arası verelim diye.
Onu direniyorum diye bir şey söylemiş. Neye direniyoruz bilmiyoruz.
Rafet El Roman söylüyormuş onu
evet.
Direniyorum diye.
Tamam.
Hem de siz de suyumuzdan alın. Çünkü gerçekten çok dolu dolu çok gönülden anlattınız.
Evet.
Bir ara evet su da içmek
yetmeyecek.
Zorunda kaldınız.
Evet.
Şarkı arasında sularımızı içelim biz.
Tamam.
Belki Nurettin bize çay may söyler diyeceğim ama bugüne kadar hiç vaki olmadı
mi?
Hocam.
Yapımcımızdan
yani,
hiç gelmedi.
Belki bundan sonraki hafta için bir şey yaparız.
Çayımız olabilir.
Evet, Rafet El Roman'dan dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Özgül Piyade ile Hayata Dair'de kısa bir müzik arası vereceğiz. Evliliği gene bütün veçeleriyle konuşacağız. Direniyorum diyor Rafet El Roman.
Sessiz bir mecra şimdi hayat sen giderken soğuktan da soğuk dondu yüreğim durdu yaşam savaş sonrası gibi kalbimin içi kan ve revan büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde direniyorum acılarına yine dünya yaşıyorum ama sorma kıyamet ortasında direniyorum acılarına yine dünya yalanmış aşklarında inadına yaşıyorum yaşıyorum ama sorma. Kıyamet ortasında. Savaş sonrası gibi kalbimin içi kan ve revan. Büyür git gide inan, yokluğun azap yeryüzünde. Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye. Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma. Kıyamet ortasında. Direniyorum acılarına yine dünya. Yalanmış aşklarında. İnadına yaşıyorum ama sorma. Kıyamet ortasında.
Evet sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair Memleketim Efem ve Türkiye'nin Sesi ortak canlı yayınında Rafet Edroman'dan dinledik. Devam ediyoruz ama çaylardan haber yok. Biz ancak gene suyla idare ediyoruz sevgili dinleyiciler. Nurettin bu arada bir el işareti yaptı, söyleyeceğim
gelir
falan
diyor.
İnşallah gelir hocam. Bakalım, hani Mart ayı bitmeden gelir inşallah. konular biraz evet. Sert olduğu için hani dinleyicileri yumuşatalım dedik. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim evet. Hocam. Evet yani siz iki görüşme şu dakikadan itibaren programı dinleyen, yakalayan dinleyicilerimiz varsa onlara da kısa bir özet yapayım ben. Hani iki görüşme yaptım, iki görüşme birbirini tamamladı dediniz. Bir tanesinde sıkıntılı bir evliliğin işaretlerini aldım ve taraflara söyledim. Bir tanesinde de tamamen o sonuçları yaşayan
bir tanesi, evet.
Görüşme
asıl
oldu.
Asıl ne oluyor Murat Bey? Şöyle Buyurun. Bir nokta oluyor. Bazen arka arkaya 200 seans geldiğinde hani şimdi farz edelim ki bir karı koca çıktı, öbürü sorunlarına geldi. Buradaki hanımefendi sonraki beyefendiyle evlense tam denge, o da buradaki hanımefendi evlense
çok tam
denge.
Çok önemli bir şey diyorsunuz.
Şimdi tabii. Kapıdan çıktığında hani şöyle bir seçme olsa farz edelim. Sen gel bu delikanlının istediği kızsın. O da tam onun istediği erkek gibi. Ama işin ilginci belki aynı boyutta da olsa onlar birbirleriyle karşılaşmıyorlar. İşte ne geliyor burada? Demek ki o beyefendi bu hanımefendiyle yaşayarak sivri uçlar törpülenecek. Öbürü de diğeriyle yaşayarak
yani bunları. Bu da hayatın tekamülünde olması
tabii
gereken
şimdi
bir şey.
Olgunlaşma süreci dediğimiz, şimdi elmayı alırken ne diyoruz, işte sulu mu kırmızı mı? O sulu ve kırmızı olması için o elmaya güneş vurmuştur, yağmur
rüzgar
vurmuştur,
esmiştir,
rüzgar esmiştir. Şimdi o elmayı canlı kabul ediyoruz bitkisel anlamda ama duygusu olan bir canlı kabul etse kim bilir ne acılar çekmiştir
tabii,
o noktada.
Tabii.
Şimdi o yüzden de bizim burada hayatımızın içinde biz seçeceğiz. Evet, o ayrı bir nokta. Mantıklı bakacağız ama bir süre içinde de aklın gidip karar verdikten sonra sizin o an akıl devre dışı kaldı. Duygu ön plana çıktı. Biz de buna kader diyelim. Evlendiniz. Orada işte akıl bir noktada da sorunları çözmeye ya da durumları biz problem olarak mı algılayalım, sorun olarak mı algılayalım, burada akletmeye, aile olarak üzerimize ne düşüyor, burada nasıl destek olabiliriz gibi. Ama tabii burada da şöyle bir nokta var. Siz ne kadar sorumsuz baksanız da bir taraf sorunlu bakınca bu evlilikle de ilgili beklediğimiz o olumlu süreç gelişmiyor o konuda. O zaman da ne yapıyorsunuz? İşte tek taraflı bir şeyi yürütemiyorsunuz. Onun için evlilikteki eş seçimi nasıl yapılmalı dediğimiz konuda, ne olacağını bilmediğimiz konuda bütün tedbirleri almamız gerekiyor. Yani akıl olarak tedbir ne anladıysanız, sizin anlayamadığınız konularda size birileri yakın çevreniz burada şu sıkıntı var dediğinde onlara hayır demek yerine orayı da bir dinleyin, orayı da bir görün. Orada ne demek istiyor? Çünkü hayatı sizden önce 20-30 yıl önce yaşayan, belki sizin gibi söz dinlemeyip de bu problemlerle de karşı karşıya kalmış. Ama sonradan neyin daha doğru yanlış olduğunu anlayan büyükler var. Onları da bir dinleyin.
Yani Nasrettin Hoca'nın hani bana bir hekim değil damdan düşen birini bulunur.
Tabii bunu da bir dinleyin. Sonra buna göre karar. Yani bir doktora gideceğiniz zaman bile yorumlara bakarsınız. Dersiniz ki yorumlarda doktora gideceğiniz zaman bu doktorla ilgili işte kaç kişi nasıl yorum yapmış? Artı mı eksi mi? Ona göre doktora gidersiniz. Onun için de burada bizim o yorumlar ilgili konuda ya bir restorana gideceğinizi biliyorsunuz son dönemlerdeki sosyal medyadan dolayı ya da bir otele gideceğinizi ya bir görüşlere bakarsınız yorumlara tabii. Gidelim mi gitmeyelim mi diye. Şimdi evlilikte sizin önünüzde olan anne babaları mutlaka bir şekilde bir dinleyin. Oradan da bir şeyler alın. Ve duygu hakim olma konusunda da oturun evleneceğiniz kişiyle ilgili bu tür sorunlar nasıl çıkar tek tek tek yazın. Üniversiteye hazırlanırken üniversitede konular belli.
Tabii.
Yani farz edeyim ki organik kimya. Ama organik kimyadan farz edeyim ki 5000 soru çıkıyor. Yani deneme sorusu
tabii,
anlamında
tabii. Söyleyeyim.
Niye? Organik kimyayı sana bir alttan bir üstten sonra bir yandan sonra bir sağdan 5 tane soru şekli var diyor bunun. Neden? Eriyecek ki sen bütün hepsini tanı ki öne çıkanı bir gör bu
o
noktada.
O seçenekleri, varyasyonları
tabii,
gör.
Tabii gör anlamında. Tabii. Bunu neyle görüyorsun? Akılla görüyorsun.
Muhakeme dediğimiz
tabii,
şey bu işte.
Tabii onunla görüyor. Ama kişi eğer bu kadar çalışmamışsa şöyle geliyor. İşte hocam ben çok kaygılıyım. Aslında biliyordum soruyu ama yapamadım. Yok. Soruyu bilmiyordun.
Tabii.
Bir yöntemini biliyordun. Diğer beşini, dördünü bilmiyordun noktada.
Yani araba kullanma örneğini verirsek yalnızca gaza basıp gitmek bilmek,
tabii,
araba kullanmayı
ben
bilmek
araba
değil.
Araba kullanmayı başladığımda park etmeyi öğrenmeden ehliyet aldım ben.
Tabii.
Niye? Parkı öğretmediler ki bize. Öyle bir durum yoktu o noktada. Ama işte neydi kullanıyorsun falan diye verdiler ehliyeti. Ben arabayı nasıl işte bazı arabaların boyalarını ala ala öğrendim.
Bu güzel espri oldu.
O kimseler de bayanın yanına fark etmesinler. Öyle diyorlar ya öyle söylüyorlar. Niye? Çünkü bir şu
bir gerçeklik
noktada,
payı var demek ki hocam.
Olmaz bu gerçek var o noktada. Onun nedeni de şu ama. Orada bir yapı var. Şimdi dış dünyada bir masa düzenini düşünün. Bir hanımefendinin bir ev düzeni, ev dizaynı, bir çocuğu giydirme, bir eşi giydirme. Bu düzen bir sanat. Bu başka bir bayanın dokunmasıyla
bambaşka.
Bambaşka.
Tabii,
bambaşka. Ama erkek o konuda eğitim alırsa onu yapabiliyor.
Evet.
Yani bir restoranda çalışan bir şef skarsı
olsun. Yine bile bir eşikte kalıyor. Yani o kadının doğal zenginliğine ulaşması
tabii,
çok da kolay
değil.
Tabii
ben şimdi bir programa katılmıştım. O programda hep erkeklerin ağırlıkta onların dizayn ettiği bir şeydi. Mesela ben orada bize bir ikramda bulundular. İşte bir tabağı getirdi koydular. Plastik çatalı koydular gittiler erkekler. Şimdi bayan olsa orada böyle hoş bir görüntü, estetik. Niye? Kadın bütün yönüyle olayı kucaklayandır
i̇şte
yani.
İşte Nurettin'den orada belli hocam. Bak daha çaylar gelmedi. Yapımcımız hanım olsaydı.
Tabii şimdi çoktan gelmişti.
Değil mi?
Tabii böyle olmuştu.
Tabii şimdi, Nurettin'i de sevdiğimiz için
tabii,
takılıyoruz.
Tabii,
nazımız
çok
geçti.
Çok değerli
tabii ki,
yapımcımız
tabii,
o.
Tabii ki.
O yüzden de evlilikte evet tamam biz hani duygulara da bakacağız. Mantıklı olarak da bakacağız. Hani şartlara da bakacağız. Ama buna rağmen, bütün olaylara rağmen evlendiysek ve önümüze bazı konular bize sorun çıkaracak durum olarak geldiyse, şimdi sağlam bir bedenden geliyorsunuz 40 yaşına birden mideniz ağrıyor.
Tabii.
Diyebilir misiniz ben ya 3 yıl önce çok sağlıklıydım. Geldi yani ne yapacaksınız? Bedeniniz
sinyali verdi.
Tedavi olmaya gidiyorsunuz. Burada da işte o zaman hemen niye oldu değil de ne yapabiliriz burada? Hemen orada bir çözüme gitmek
odaklanmak
lazım.
Odaklanmak lazım.
Evet, bu odaklanmayı en önemli konuyu söyleyeceğim. Sakın ola ki arkadaşlarınıza, sakın ola ki direkt ailenize anlatmayın.
Evet, bunu
sakın
bir
ola.
Evet, çok
sakın
önemli.
Çünkü annenize babanıza anlattığınızda kız ve erkek fark etmiyor. Anne babalar evlatlarının bir sıkıntı çektiğini duyduğu zaman duygusal baktığı için mantıksal olarak olaylara bakma şansını kaybedebiliyor. taraf tutmaya başlıyor.
Tam şarkı öncesinde verdiğiniz örnek gibi değil mi? Yani gel evin hazır, odan hazır evet. gibi
onlar söylemeye
refleksler başlıyor. Gelişmeye başlıyor. Hı-hı. Siz belki iki kişi o ilişkiyi kısmen toparlama şansınız olsa bile artık o etrafla bağ eskisi gibi
çünkü
olmuyor.
Çünkü neden olmuyor? Çünkü siz eşiniz aranızdaki bir problemi, aranızdaki duygusal yapı eritecektir. Ama yan benim gelinimle ya da benim damatla aramdaki o duygusal yapı olmadığı için.
O kadar yakın olmadığı için makas
ve ben,
açılacak.
Tabii, bir de şu, onun söylediği laf oraya gittiğinde yorum olarak kulaktan kulağa oyunu gibi A dediğiniz C olarak çıkacağı tabii için. Kişiler sözcüklerle oynamaya başladığından dolayı bu sefer ne olacak? Sözcük çatışması başlayacak. Tabii. Olaylar başlayacak ve aranızdaki mesafeyi işin ilginci. Arkadaşınıza bir şey anlattınız değil mi? İşinizle ilgili bir nokta ve hep süreç sıkıntıya geldi. Hep şöyle derler. Ben zaten görmüştüm eşinin öyle olduğunu da sana söylememiştim. Hı hı. Şimdi yapma bunu. Yani benim dostumsan baştan bir şey varsa söyleseydin söyle. O nokta.
Ama onları söyleyenleri de hocam çok gerçekçisiniz, duygusuzsunuz diye dışlıyor toplum. Yani ben kendimi bildim bileli arkadaşlarıma, işte eşime, dostuma, iş hayatımda da burada bu eksik, burada bu yanlış demeyi şiar edinmiş bir adamım.
Evet doğrusu
ama
bu.
Ama çoğu zaman da ya bunu da söylemeyi ver tepkisiyle de
şimdi çok özür dilerim. Mecazi anlamda kullanacağım ama çok özür dilerim. Sokakta biri yere düşmüş. Bir kadın erkek birisi hı-hı. düşmüş yere. Affedersiniz oradan bir köpekle bir insan geçiyor. Herhalde bir köpeğin müdahale etmesini beklemeyiz. Yani bir insan. O insan da müdahale etmiyorsa iki tane köpek geçiyor demektir. Fark eden bir şey yok yani. Onun için...
Hocam inanılmaz şeyler oluyor. Çaylar geldi. Çok teşekkür ederiz. Galiba, sevgili yapımcımız.
Çok galiba bu dışarıdaki yakışıklı delikanlının hürmetine geldiği gibi gözüküyor herhalde. Öyle bir şey gibi. Çok teşekkür ederiz.
Dışarıdaki delikanlı dinleyicilere söyleyelim. Benim küçük oğlum. O çok da bugün ama. O da bugün arabayla getirdi beni. Ehliyeti yeni hocam.
Tam konular üst üste bindi. Huzurla kullansın, sağlıkla sıhhatle kullansın.
İnşallah.
Şimdi ehliyeti yeni aldı, arabayı yeni kullandığı için bütünüyle araba o şu an.
Hı hı.
Her şey, bütün her şeyi araba olarak görüyor. Biz sadece kullanırız yaşımız gereği.
Doğru.
Onlar her şey. Dış dünyadan bakış, size ispatlama, kendine ispatlama. O yüzden arabaya hakim olma, işte oraya bir hava olması, oturuşu, şekli, direksiyonu tutuşu, direksiyonu tutuştan ben yaş tespiti yaparım.
Öyle mi?
Tabii. Şimdi o yüzden mesela bir 40 yaşında bir beyefendi 17 gibi tutuyorsa direksiyonu. Şimdi bazı vardır.
Çok konudan, fikir verir için. Değil mi? O da
tabii,
fikir
tabii.
verir.
Konu vardır. Ben merak ederim. Bazılarının kolları camdan aşağı nasıl yetişiyor? Ben bir türlü yetiştiremiyorum. Bazen de elleri tabanın üstüne yetişiyor. Nasıl yetiştiriyorlar bilmiyorum ben o noktayı. Şimdi ne var? Burada da yine gençliğin bakışı. Çünkü araba onu tamamlayan bir şeydir. Onu güven noktasını, onun değer görmesini tamamlayan bir şeydir. Bizim için sadece arabadır. Kullanılacak
şimdi,
bir şeydir.
Şimdi bunların mutlaka cevabı Arda'da vardır da ben onun adına kısa bir cümle kurayım. Mesela benim iki oğlum da pek öyle o klasik erkek çocuk gibi aman araba kullanalım, direksiyona oturalım demediler yani hocam.
Eyvah. Neden?
Rahat adamlar. Hazır babaları bu işleri yapıyordu.
Oradan da kaynaklanıyor olabilir o konuda.
Bir de yani tabii şaka bir tarafa hani klasik manada onun bir güç gösterisi olmadığının bilincine vara vara ta çocukluktan yetiştikleri için.
O da
içinde.
Ayrı bir nokta tabii.
Yani bir doygunluk, bir doymuşluk.
Önemli. Yani eksik tamamlama gibi görmüyorlarsa
aynen
sorun yok
öyle.
O noktada.
Bakın çok önemli bir.
Şeydir bize sorarlardı çocukken işte araba kullandığınızda eşinizi annesini arka koltuğa mı oturacaksınız, yanınıza mı oturacaksınız filan diye.
O önemli bir soru. Evet.
Bizde biraz doğu kökende anneler öne oturur, hı-hı. eşler arkaya oturur filan böyle bir yapı vardır. Ama batıda biraz değişiktir bu. Bu
vallahi
bile sorundur.
Bizde hep yani benim annem yıllarca hep arkaya oturmayı yeğleyip işte hanımın otursun demiştir. Yani.
Ama işte
bir...
burada oğlan bunu ne yaptı?
Oğlan da dinledi annesini. Anneyi dinledi.
Acaba işte orada anne bunu nasıl söyledi? Doğru mu? Yani tam gönülden mi söyledi?
Onu anneye sormak lazım
İşte
hocam.
Buradaki mesele yine şöyle bir konu vardır.
Mesela, geldik dolaylı iletişime
tabii, ama. Tabii tabii. Ne mi? Var burada? Bir saygının bir ifadesidir bu noktada. Saygının ifadesi olarak gördüğümüz konularda eğer anne bu benim için sorun
hocam yalnız
değil.
Şey hakikaten çok, çok güzel. Bundan çok sonra her yayında ben böyle bir oldu bittiye getireyim.
Tabağın
da çayın bardağın tabağı çok da güzel. Uçan daire gibi hocam.
O da çok güzel. Bardak
evet,
da çok güzel.
Çok estetik.
İnce
gerçekten.
Beli davran. Evet, bardak evet. Çok da keyifli. O işte de evliliklerde bu bile sorundur. İşte sizin ailenize kaç gün gidecek? Onun ailesine
tabii,
kaç gün gidecek?
Tabii,
bayramda tabii. Hangisine gidecek? Bunlar yazılı olmayan kurallardır.
Evet.
Ve bunlar toplumdan topluma değişir. O yüzden biz kendi toplumumuza göre, kendi yapımıza göre... hani geçen sefer hatırlarsınız bir konu konuştuk işte hı hı. Başka bir ülkede hanımefendi susamış 10 kilometre yürümüş bir ihtiyaç sahibi benim işim var diye bir bardak su vermedi bir sürahi taşırız yani.
Tabii.
Şimdi burada bizim o yapımıza göre
belgesel izlemiştiniz onu
anlatmıştınız
anlatmıştım.
Evet. Biz yani Suriyeli kardeşlerimiz geliyor biz onlar bizim kardeşimiz yani diyemezsiniz başka bir yere gidin bunu yapamayız o noktada. Ya da bir
Finlandiyalı da gelse kardeşim yani ayırı
hiç
tutmayız değil mi? Evet.
Ya şimdi
yani
Anadolu'nun yabancı bir yerden gelse tabii
şimdi bu gerçek. İnsanımızı yanlışlarında eleştirelim ama bu tür güzelliklerini de her zaman dile getirelim. Marifet iltifata tabidir ve güzel hasletleri
ama,
dile
evet,
getirelim.
Şimdi biz şöyle düşünelim Murat Bey. Biz hani tek bir model olalım. Bir şeye benzeyelim de neye benzeyelim yani? Hani onu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani tamam hani doğru olalım da neye benzeyelim? Yani kime benzemek için uğraşıyoruz bu noktada? Hani bizim doğrumuz ne? Yani şöyle mi yapalım? Eve misafirleri randevuyla mı alalım? Kayınvalideler, kayınpederler, eve dayılar, teyzeler randevuyla mı gelsin?
Dilekçe versinler.
Hani öyle mi gelsin? Çocuklarımıza sadece, torunlarımıza sadece çocuğu bakmak için mi gidelim? Onun dışında görmeyelim mi? Yani çocuklara bakarken anne dediği için yapalım ama biz hiç eğitimsel yapımızı ya da çocuk yetiştirme tekniklerimizi aktarmayalım mı torunumuza? Nasıl yapalım bu noktayı? Yani nasıl bölelim bunu? Nereden hani sınırı nasıl çizelim bunu? Öyle bir şey var ki biz değerler üzerine oturtmuş bir toplumuz o noktada. Hı hı. Onun için de değerleri kaybedersek bu olabilir o noktada. Yani hani komşuluk ilişkisi komşulara güvenme de tamam da bu da psikolojik açıdan insanın birbirine karşı güvenme ve duygusu yalnızlık ve kapanma, içe kapanmayı
ama hocam siz de
çıkarır.
Biliyorsunuz istatistiklerde yani etrafına güvenmeme oranı Türk insanında çok yüksek. Bu da bence ciddi bir
bunun nedeni
sıkıntı.
Tekrar o noktaya söyleyeyim. Bir şeyin tedbirini alıp üstünüze düşeni yapıp riskli konumu gördüğünüzde riskli. Bu akılla alakalı bir konu. Şimdi telefon alıyorsunuz. Hı hı. Ben bir yurt dışından bir telefon almıştım. Sonra tekrar yurt dışına gittiğimde başka bir arkadaş grubu. Onlar da telefon alınca ben bana sorun demiştim. Söylememişler bana. Uçağa bindik beraber. Farz edin ki ben bir telefon hı hı. aldım 1 liraya. Onlar almışlar 50 kuruşa. Hı hı. Şimdi arkadaşım 1 liralık olan telefonu 50 kuruşa sana niye veriyor babasının hayrına vermiyor. Sonra sahte çıktı.
Şimdi bir de sen, bir o muhayyile değil mi? Mantık
tabii yani
şimdi
sen
geçirdi.
Bunu demiyor musun? Bu adam bana niye 50 kuruşa veriyor bunu? Yani burada bunu iyilik de olabilir. Der ki tek kalmıştır. Şurada bir problemi vardır. Bunu veriyorum. Nedir? Şeyin ayıbınızı söyleyin ürününüzü
tabii,
diyor ya o
tabii,
noktada.
Tabii tabii.
Şimdi burada ne var? Karşıdaki kişi ya demiyor musun bana? Birisi mesela bu çok konudan konuya gidiyoruz ama bunlarla alakalı.
Tabii hep bir bütünün
niye?
Parçaları.
Neden? Çünkü o insanlar evliliği bu insanla evleniyorsunuz. Bu işi yapan biriyle evleniyorsunuz.
Ya da bunlar sizin akrabalarınız
oluyor. Akrabalarınız oluyor konuda. İşte para basma makinesi gelir. Adam kendi niye basmayıp da sana getirip oradan para veriyor? Yani düşün.
Bunları hep soru
altın içeride. Bulmuş sana niye getiriyor?
Hocam son 3 dakika Hakan Bey'in sorusunu da atlamayalım. Onu da 35 yaşındayım, bekarım ve evlenmeyi düşünmüyorum. Evliliğe karşı olduğum için değil. Evlilik için görüştüğüm hanımların beklentileri ve yaptığım gözlemler sonucunda bu fikre sahip oldum. Günümüz kadınlarının eş değil, sözünü dinleyecek, masalsı bir yaşam sunacak, benim tabirimle bir köle istediklerini düşünüyorum. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yayınlarınızı keyifle takip ediyorum. Teşekkürler demiş.
Çok önemli bir konu var. Burada çok güzel ifade etmiş. Benim %90 karşılaştığım noktalar şu. Hep şunu söylüyor kızların. Hiç evlendiğim kişi babam gibi değil.
Hı hı.
Şimdi baba gibi bir eş istiyorlar. Yani beni hoşlamıyor.
Hı hı.
Hani beni taşımıyor. Hı hı. Bana hoşgörüyle davranmıyor. Şimdi babanın yanında kızsın. Hı-hı. Eşinin yanında eşsin, bir bireysin yani. Burada kendi yeterliliklerinin olması lazım. Beyefendinin söylediği şey doğru. Kadınlar orada beni daha iyi yaşatacak. Bana niye o zaman bireysel olarak bir kadın olarak biz yeterliysek niye bir erkek beni daha iyi yaşatsın? Ben niye kendimi yaşatamıyorum? Bana daha huzur verecek.
Ya da bunu niye merkeze koyuyorsun bir kadın olarak? Evet. Zaten bir erkek hayatını sürdürdüğü, birleştirdiği bir kadını daha iyi koşullara taşımak evet. ister. Ya farz bunun pazarlığı olmaz.
Ya farz edelim ki bunu pazarlığın kodu sen ne veriyorsun? Hani öyleyse gel kartlarımızı koyalım.
Haftaya buradan devam, evet, devam edelim. Edelim. Bir de değerli hocam, böyle bir darbı mesel de vardır ya, işte hani kadınlar genellikle babalarına benzer. Erkekleri farkında olmadan tercih ederler. Erkekler de annelerine benzer. Bunu da sorgulayalım haftaya.
İnşallah.
Sevgili dinleyiciler, Özgür Piyade ile Hayata Dair bu haftalıkta bu kadar. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada Recep Özden vardı. Özgür hocam da tam karşımda, yine 45 dakika 50 dakika boyunca bildiklerini bizimle paylaştı, eksik olmasın. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Özgür Piyade ile Hayata Dair.